Ayrım 21.
İnsanın böyle sahtekarları görünce başı ağrıyordu. Sevgi elini başına götürüp alnını tutuyordu, böylelerinden zarar görmemek için. Bu yüksek mahkemeyi kim musallat etti başımıza? Bu yetkiyi kim verdi sana diye tepiniyordu Ergun. Onun parlak kumaşlı daracık elbisesine, ceketinin üst cebine ustalıkla yerleştirilmiş beyaz kolalı mendiline küçümseyerek bakıyordu Sevgi. Sokağa çık, sokağa diye bağırıyordu Ergun. İnsanların arasına karış, insanları tanı. Canlılık Ergun demekse canlılıktan nefret ediyordu Sevgi. Çok solgun görünüyorsun kızım dedi siyahlı dul. Kendin için dilekte bulunmak istemez misin? Sevginin yüzündeki bütün çizgiler aşağı sarktı, elleri parmaklıklara dokundu. Çimenlerin içinden yükselen parmaklıklı duvarın delikleri yüzyılların izlerini taşıyordu. Taşlara ölümcül düşünceler sinmişti. Sevgi kendi ayaklarını gördü. Çimenler tozlu ayakkabılarını yer yer temizlemişti. Mum alevinden kararmış pencere boşluğuna baktı sonra. Bütün dilekler gerçekleşiyor mu diye sordu gözlerini kaldırmadan. Dağılmış, erimiş, birbirine karışmış dilek mumlarını ve mumlara bağlı dilekleri yutuyordu sanki bu demirli pencere. Siyahlı kadın yanan mumların üzerine uzattı ellerini. Çok istiyorsan gerçekleşiyor. Yalnız ve yalnız bunu istersen, bütün aklınla ve duygularınla tek bir dileğe yönelirsen, oluyor ancak. Neden istediğini düşünmezsen, dileğinin yaratacağı sarsıntıya dayanabileceksen isteğine kavuşuyorsun. Yalnız yaşayabileceğin her şeyi bir yana itmelisin. Dişlerini ve yumruklarını sıkarak bütün şiddetinle sarılmalısın bu dileğe. Ellerini mumların üstünden çekti, gözlerine götürdü. Sevgi kollarını kavuşturarak bir süre düşündü. Sonra dinlediği sözlerden birini seçti. Düşünürsem ne oluyor? Düşünmemeli miyim? Dul kadın Sevgi'ne son yaktığı mumu üfleyerek söndürdü. Çantasından bir kutu kibrit çıkararak uzattı. İstemekte zorluk çekiyorsun. Başkalarının dileklerini yerine getiren kuvvetlerden korkuyorsun. Bilmeden birbirine saldıran dileklerin karışık dünyasına girmekten çekiniyorsun. Kibrit kutusunu Sevgi'nin avucuna koydu. Kendin için bir şey dile dedi, esrarlı bir sesle. Senin de bu aydınlık içinde küçük bir ışığın olsun. Sevgi kadının gözlerine baktı. Başka mumlardan yakılması gerekmez mi? Kadın fısıltıyla cevap verdi. Senin yaktığın bir mum olsun. Dileğin başkalarınınkine karışmasın. Başkalarının ihtirasları senin mum ışığını kirletmesin. Bir şey düşünme, bir şey isteme. Sadece mumu yak. O senin içini bilir. Kutu Sevgi'nin avucunda öylece duruyordu. Siyahlı kadın sordu. Benden korkuyor musun? Sevgi kutuyu parmaklarının arasında sıktı. Karanlık pencereye doğru yürüdü. Bilmiyorum. Birlikte döndüler. Yolda konuşmadılar. Belki de bulutların üstünde resim yapan adamla artık üşümeyen kadını düşündüler. Şehre yaklaştıkça mumların ve yosun tutmuş duvarların görüntüsü yavaş yavaş silindi. Önce dar sokakları çarpık kaldırımlı sokaklara çıkıntı yapan daha küçük türbeleri geride bıraktılar. Küçük mezarlıklardan birbirine yaslanmış cumbalı evlerin pembe sarı badanalı duvarlarının ve bu duvarlara dayanmış eski görünüşlü dilencilerin arasından geçtiler. Yol kavşaklarında tek ağaçlı ve tek mezarlı mezarlıklar, ahşap evlerin arasında evlerin bahçesindeki çiçeklerle, sebzelerle, insanlarla, özellikle çocuklarla birlikte bulunan mezar taşlarını gördüler. Sonra gürültü ve kalabalık arttı. Öteki dünyanın yapıları arasına bu dünyanın kuruluşları girdi. Yumuşak taşlı ve yeşil boyalı demir parmaklıkların arasında mumların yerine eşya yığınları, insan başları, dernek tabelaları, şerbet kavanozları, gazoz şişeleri almaya başladı. Yollar genişledikçe manzara değişti, özellikler değişti. Uzak dünyaların düzeniyle uğraşan derneklerin yeşil boyalı tabelaları silindi. Spor kulüplerinin, gençlik derneklerinin iki renkli futbolcu forması gibi levhaları göründü. Türbe görünüşlü yapıların önündeki geniş kaldırımlarda tavla oynayan, kahve içen insanlara rastlandı. Sonra depo, ambar, antrepo isimleri hepsini sildi. Gürültüyle koşuşan katipler, terli sırt hamalları, Bağıran at arabacıları, karanlık bir girişin yanından iki basamakla çıkılan kulübelerin içine kendilerini hapsetmiş şişman patronlar her tarafı kapladı. At arabalarından ve manevra yapan kamyonlardan tıkanan yolda, bindikleri aracın içinde uzun süreler beklediler. Eski taşların arasındaki parmaklıklardan eşya paketleyen kızlar baktı onlara. Sırtlarında kocaman sandıklarla iki büklüm hamallar önlerinden geçti. Atlarının dizginlerini ayakta tutan arabacılar, arabalarıyla taşları çınlatarak geçip giderken, Sevgi ile siyahlı kadına bakmak için döndüler, onları şöyle bir süzdüler. Kirli camın gerisinde soluk bir aile fotoğrafı gibi duruyordu kadınlar. Dar bir boğazı daha geçtikten sonra gökyüzünü gördüler. Duran kamyonları da geride bıraktılar. Otobüslerin ve otomobillerin çevresini karınca gibi saran insanlarla dolu caddeye ulaştılar sonunda. Şoför buraya kadar dedi başını çevirmeden. Nursel Hanım Sevgi'yi evine çağırdı. Ayrılmadan önce cep defterinden kopardığı bir yaprağa adını adresini yazdı. Evinin çevresindeki caddeleri, sokakları uzun uzun çizdi. Nerede vasıtadan inileceğini, hangi sokaklardan geçileceğini oklarla gösterdi. Kendi evinin olduğu yere de kocaman bir çarpı işareti yaptı. Ayrıca Sevgi'yi beklediği günün tarihini, saatini de yazdı. Ona itiraz etmek güçtü, muhakkak bekliyordu. İkisi de yalnızdı, konuşacak çok şeyleri vardı. Ayrılırken beyaz eldivenli elini Sevgi'ye uzattı. Sevgi evine, Selim amcasıyla birlikte yaşadığı eve dönünce bu karşılaşmadan söz etmedi. Selim Bey başka dünyalara yapılan bu gezintilerden pek hoşlanmıyordu. Bir yerde artık ölülerin gömülmesi gerektiğini söyleyerek omurdanıyordu. Emekliye ayrıldıktan sonra sosyal meselelerle uğraşmaya başlamıştı Selim Bey. Dirilere yapılan haksızlıklarla ilgilenmek gerektiğini ileri sürüyordu. Ölümün ağır havasından şikayet ediyordu. Süleyman Turgut Bey'in ölüm haberi geldiği zaman da Sevgi'ye bilinmeyen büyük kuvvetin yargılarındaki karmaşıklığı anlayamadığını söylemişti. Sevgi'nin babası bir pansiyonda ölmüştü. Pansiyoncu kadın olayı bir telgrafla bildirmişti. Süleyman Bey'in cenaze törenine giderlerken yolda Selim Bey dert yanmıştı Sevgi'ye. İnsanlar tam kötülüklerinden temizlendikleri ve ileride kurulacak yumuşak dünyada yer almaya hak kazandıkları sırada ölüyorlardı. Babasından Sevgi'ye bir bavul içindeki kirli çamaşırları, gömlekleri, çorapları ve iki kat elbisesinden başka emekli aylığının belirli bir yüzdesi kalmıştı. Süleyman Turgut Bey'i Leyla Nezihi Hanım'ın yattığı mezarlıktan uzakta bir yere gömdüler. Leyla Hanım'ın çevresi dolmuştu. Böyle işleri önceden düşünmek gerekiyordu. Sevgi her işte bir hayır olduğunu, belki annesinin böyle istediğini ileri sürdüğü zaman Selim Bey şiddetle itiraz etmişti. Süleyman'la Leyla Hanım'ın arasındaki anlaşmazlık mutlaka geçiciydi. Böyle sessizce eriyip giden iki varlığın temelde bir çatışması olamazdı. Selim Bey'e göre bu insanlar asıl çatışmayı sezecek kadar ileri görüşlü değillerdi sadece. Asıl çatışma Süleyman Turgut Bey ile karısının çevresinde ona bir mezarlık yer bırakmayanlar arasındaydı. Dönüşlerinde yol boyunca söylendi durdu. Biletleri daha satışa çıkmadan kapışıyorlar. Kendileriyle birlikte karılarına, çocuklarına, bütün sülalelerine mezar satın alıyorlar. Bu ne biçim anlayıştır? Sen her zaman kuyruğun arkasında kalıyorsun. Bir sinemaya gidemiyorsun, bir fincan kahve içemiyorsun, doğru dürüst ölemiyorsun. Hep tetikte olacaksın, hep ilerisini düşüneceksin. Sabah olmadan öleceksin ki cenazen öğle namazına yetişsin. Selim Bey sonunda şaşırdı. Ülkenin geri kalmasının nedenlerini de buna bağladı. Sevgi elinde olmadan gülümsedi Selim amcayı dinlerken. Selim amca değişmişti, Selim amca son günlerde çok okuyordu. Kitapların yanlarına küçük kağıtlara notlar çıkarıyordu. Eve gelen arkadaşlarıyla gece yaralarına kadar tartışıyordu. Sevgi bir köşede sesini çıkarmadan Selim Bey'i izliyordu. İhtiyar adam roman yazdığı yılların, hatta daha öncelerinin heyecanlarına dönmüştü. Yıllar önce kendisine garip bir tavırla, "Duyduğuma göre siz hikaye gibi bazı yazılar yazıyormuşsunuz" diyen müdürüyle sanki daha bir gün önce konuşmuş gibi öfkeleniyor, "Elbette yazdım, et kafalı herif" diye bağırıyordu. Şimdiki kafası olsaydı ona nasıl haddini bildireceğini anlatıyordu. Biraz geç kalmıştı bu konuda, bunu hissediyordu. Fakat bir şeyler yapmak için yanıp tutuşuyordu. Sonunda bu müdür muhakkak sağdır diye tutturdu, adamı aramaya kalktı. Ona esaslı ve yazılı bir cevap hazırladı. Bu eski müdür, bütün tutucu düşüncelerin, her türlü anlayışsızlığın canlı örneği olmuştu. Tartıştığı arkadaşlarına çatarken onları bu müdüre benzetiyor, "Müdür bey, müdür bey!" diye bağırıyordu onlara. Birçok haksızlığın sürüp gitmesine yol açıyordu müdür. Sosyal adaletin gerçekleşmesine engel oluyordu. Bütün yolsuzlukların başlıca sorumlusuydu ve hemen tutuklanması gerekiyordu. Sevgi, müdürün sadece bir cümle söylemiş olduğunu hatırlattığı zaman da Selim Bey köpürüyordu. "Senin de müdürden yana olduğunu biliyorum. Sen ilahi adaleti bekliyorsun. Fakat şurasını da unutma ki bu yobazlar hiçbir zaman öteki dünyaya inanmazlar." Müdür sonunda Sevgi gibi samimi ilahiyatçıları kandıran sinsi bir mülteci olmuştu. Selim Bey onu bu durumuyla görür gibi oluyordu. Adamın öyle bir suratı vardı ki ona verilen bütün rollere aynen uyuyordu. Selim Bey bir arkadaşının dergisinde müdüre açık bir mektup da yazdı. Eski müdür adı verilmeyen başka bir dergide yazmış olduğu ileri sürülen bir makale dolayısıyla yerin dibine batırılıyordu. Bu tutucu yazar geçmişe bağlılığını göstermek için asıl adı yerine eski müdür imzasını kullanmıştı yazıda. Selim Bey müdürün adını unutmuştu. Selim Bey makalesinin sonunda adaleti başka dünyalarda arayan samimi insanlardan söz ederek üstü kapalı bir şekilde Sevgi'ye de dokunmuştu. Nursel Hanım'ın evi dik bir yokuşun üzerindeydi. Siyahlı kadın 3 katlı taş bir evin 3. katında oturuyordu. Sevgi onu siyahlar içinde bulacağını düşündüğü için kahverengi tül elbisesiyle görünce biraz yadırgamıştı. Nursel Hanım onu resimler, kitaplar, kağıtlar ve yapma çiçekler arasında kaybolan bir koltuğa oturttu. Yayı çökmüş bir kanepe ve birbirine uymayan sandalyelerle iyice doldurulan odanın görünüşüne ferahlık vermek için olacak, bitişikteki yatak odasının kapısı açık duruyordu. Raflara sığmayan kitaplar kanepenin sandalyelerin üstünden yerlere inerek yatak odasının yarı aralık kapısının gerisinde kayboluyordu. Sevgi odaya göze alışınca kağıtların ve tuvallerin altında bir de masa olduğunu fark etti. Düzenli bir eve alışık olmadığı için bu manzaradan rahatsızlık duymadı. Fakat siyahlı dulun evi biraz fazla karışıktı. Konuşmadan oturuyorlar ve birbirlerine gülümsüyorlardı. Nursel Hanım birden kalktı ve bir kapının arkasında kayboldu. Sevgi oturduğu koltuğu kuşatan kitaplara göz gezdirdi. Duvarda, yerlerde ve masanın üstünde duran resimlere baktı. Dul kadın resim yapıyordu anlaşılan. Masanın altında duran kağıt yığınından da anlaşıldığına göre bir şeyler de yazıyordu. Hemen bütün kitapların içinde sayfaların içinden taşan yazılı kağıtlar vardı. Bazı sayfalarda yerlerde geziyordu. Sevgi dolaşmak için yerinden kalktığı zaman da bazı kağıtların üzerinde oturmakta olduğunu anladı. Biraz sıkıldı ve buruşmuş kağıtları düzeltmek üzere kaldırdı. Yırtık ve yayı fırlamış döşemeyi görünce hepsini aynı yere bıraktı ve tekrar oturdu. Nursel Hanım yuvarlak ve büyük bir tepsiyle içeri girdi. "Oda biraz karışık değil mi?" Tepside bir maşrapanın üstüne oturtulmuş çaydanlıkla bir su bardağı vardı, bir çay fincanı ve bir tabak bisküvi vardı. Dul kadın tepsiyi Sevgi'ye verdi ve masanın altından tablası olmayan bir sehpa çıkardı. Tepsiyi yerleştirdikten sonra yere bir minder koyarak üzerine oturdu. "Bahçeye küçük bir kulübe yaptıracağım," dedi. "Bazı eşyaları oraya koyacağım." Tanınmış bir sanatçının adını söyledi. "Benim seramik yapmamı istiyor," dedi. "Bu küçük evde fırını koyacak yer yok. Şimdilik onun atölyesini kullanacağım." Daha fırını kurmadan siparişler almıştı. Yaptıracağı fırının büyüklüğünü tarif etti. Böyle bir odanın neresine kadar geleceğini gösterdi. İleride kendi evine de bir fırın yaptırmalıydı. Böylece birçok kolaylıklar sağlanacaktı. Sıcaklık meselesi çözümlenecekti. "Dünya işleriyle biraz fazla uğraşıyorum değil mi?" Ressam olan kocasının varlığını bir bakıma devam ettiriyordu böylece. "Akademiye gittim bir süre." O zamanlar kocası sağdı. Okulu daha önce bitirebilirdi ama bir iki bölüm değiştirdiği için öğrenimi uzun sürmüştü. Önce süsleme sanatlarına devam ediyordum. Yararını da görmüştü. Eve nakış işleri alarak geçimi için esas kazancı sağlıyordu. Çevirdiğim kitapları da süslüyorum. Kitap da mı çeviriyordu? Evet, bu dünyanın güçlüklerine göğüs gerebilmeleri için insanlara destek olan küçük kitaplar. Sevginin önüne el kadar kitapçıklar yığdı. Bazılarını da kendim yazıyorum, daha doğrusu derliyorum. Sevginin yabancı dil bildiğini öğrenince hemen kendisine yardım etmesini teklif etti. Nursel Hanım yabancı dili kendi kendine öğrendiği için biraz zorluk çekiyordu. Çaylarını içerlerken Nursel Hanım'ın masadaki kağıtlar arasından kolaylıkla bulup çıkardığı son kitabın müsveddelerine bir göz attılar. Sevgi birden kendini ağır ve tumturaklı bir dilin içinde, alışmadığı isimlerin, kavramların, olayların arasında buldu. Nursel Hanım kaynakların azlığından ve eski Türkçe bilmediği için dini eserleri aslında okuyamadığından, dinimizi öğreten kuralların ve yorumların yabancı dilden çevrilmesinin zorluklarından yakındı. Sevgi bu kuralları hiç bilmiyordu. Özür dileyerek bu konuda yararlı olamayacağını belirtti. Fakat sözleri dinlenmedi. Hemen yerden, yatağın altından, sandalyelerin üstünde kitaplar, Sevgi'ye bu konuda yararlı olacak yayınlar çıkarıldı ve Sevgi'nin kucağına konuldu. Nursel Hanım, Sevgi'nin bu konudaki kuvvetli eğilimini sezmişti. Rahatça anlaşabileceklerdi. Önemli olan ruh temizliğiydi. Kocam öldüğü zaman ne yapacağımı şaşırmıştım, hiçbir şey bilmiyordum diye anlatıyordu dul kadın. Günlerce bir sandalyenin üstünde oturdum. Karanlık düşüncelere daldım. Ölmek istiyordum, yani bir kolaylık peşindeydim. Her şeyden birdenbire kurtulmak istiyordum. Oysa benim ölümüm bu dünyadan kocamın varlığının bütünüyle silinmesi demekti. Sonra Nursel Hanım'ı bu durumda, sandalyenin üstünde karanlık bir durumda, gören bazı arkadaşları, kocasının arkadaşları, ona bu dünyada daha işinin bitmediğini anlatmışlardı. Bunlardan biri piyano dersi vermeye başlamıştı Nursel Hanım'a. Acımı unutturmak için, düşünmemek için piyanodan başımı kaldırmıyordum. Düşünün ne kadar ilerlemiş olmalıydı ki kısa bir süre sonra tanınmış bir baritonla biraz müzik yaptıkları zaman bu meşhur şarkıcı hayran kalmıştı Nursel Hanım'a. Dul kadının ayrıca iyi sesi olduğuna da karar verilmişti. Sonra iyi resim yaptığıma da karar verdiler. Hep başkalarının yargılarıydı bunlar. Seramik yapabileceğine de başkaları karar vermişti. Yabancı dilini biraz daha ilerletirse çok güzel tercümeler yapabileceğine de karar verilmişti. Hatta buna Nursel Hanım bile inanamamıştı önceleri. Bir felsefe derneği üyesi de ona derneklerine katılmasını teklif etmişti. Fakat Nursel Hanım bu konudaki yetersizliğini ileri sürerek teklifi kabul etmemişti. İhtisasa hürmet ederim diyordu. Bununla birlikte son zamanlarda çok iyi arkadaş oldukları bir felsefe fakültesi öğrencisi, Nursel Hanım arkadaşlıklarının derecesini söylemedi. Tanışmalarından kısa bir süre sonra aynı şeyi söylememiş miydi? Nursel, sen de herkese ilk adıyla ve sen diye hitap ederdi bu genç adam. Felsefeye karşı doğal bir yatkınlık var. Gerçi bu genç adam bahsedilen felsefe derneğine girilmesine taraftar değildi. Bu dernek son derece soyut ve günümüzün gerçeklerinden uzak bir anlayışı temsil ediyordu. Fakat felsefe bu demek değildi. Şimdi Nursel Hanım bu konuda da oldukça ilerlemişti. Onlar karar veriyordu, Nursel Hanım çalışıyordu. Yalnız bu felsefe konusunda biraz ileri matematik bilgisi gerekiyordu ve ne yazık ki Nursel Hanım okulda yalnız matematik konusunda biraz zayıf sayılabilirdi. Kötü öğrettiler bize matematiği, temel kavramları aşılayamadılar. Oysa Nursel Hanım teknikle uyuşmazlık halinde değildi. Pişirme fırınını da ustaya bir güzel tarif etmişti. Pazarlık konusunda da son derece akıllı davranmıştı. Dul kadın şimdi öğrenci arkadaşının getirdiği kitapları okuyordu. Bir ansiklopedinin 8. ve 2. ciltleri arasında duran kalın bir felsefeye giriş kitabı çıkarıp Sevgi'ye uzattı. Bu kültürlü kadın karşısında Sevgi'nin tutukluğu artmıştı. Konulara yakışan ağır kelimeleri bulup söylemenin güçlüğü içindeydi. Bu marifetli kadının yanında kendini küçük bir böcek gibi görüyordu. Nursel Hanım yalnızlıktan ve ümitsizlikten kurtulmak için çalışmak, insanlık sevgisini eserlere dökmek gerektiğini anlatıyordu. Kaybedilenlerin acısı ancak böyle hafifliyordu. Kocası yukarıda, kendisi burada mutlu bir düzeni sürdürmek, bilimin ve sanatın yüksek heyecanlarını duymakla görevliydi. Sevgi çekinerek ben ne yapabilirim diye sordu. Liseyi çok zor bitirdim doğrusu. Ben hiçbir şey beceremem. Dul kadın heyecanla itiraz etti. Sen bilemezsin bunu. İnsan kendini anlayamaz böyle işlerde. Önce Faruk bir görsün seni. Daha önce hiç resim yapmış mıydı? Yapmamıştı. Zarar yoktu. Faruk onun istidadını hemen keşfederdi. Sonra da Basri'ye gideriz. Çünkü müzik de yapmalıydı. Sevgi ne yazık ki sadece ilkokula giderken bir yıl kadar piyano dersi almıştı. Ne yazık olur mu diye atıldı Nursel Hanım. Mükemmel. Sevgi hakkında karar verecek insanların adlarını saydı uzun uzun. Sevgi bu bilim ve sanat ordusundan ürker gibi oldu. Bu kalabalık kurulun karşısına nasıl çıkacaktı? Sözlü imtihanları hiç sevmezdi. Ben korkarım dedi. Böyle üstün insanların yanında tutulur kalırım. Kim bilir onlar ne esaslı istidatlara alışmışlardı. Sevgi onlara ne sunabilirdi ki? Saçma dedi dul kadın ve elinden tuttuğu gibi onu yatak odasına götürdü. Kapının arkasına sıkışmış olan piyanonun başına oturttu Sevgi'yi. Biraz müzik yaptılar. Sevgi heyecandan hiçbir şey görmüyordu. Ellerinin önünde bir siyah beyazlık dolaşıyordu sadece. Nursel Hanım iri gövdesine oranla küçük kalan ellerini Sevgi'nin tedirgin ellerinin üstüne koydu. Genç kızın gözlerine baktı. Dul kadın insanlara gözleriyle etki edebileceğine, onlara olağanüstü işler yaptırabileceğine inanıyordu. Sevgi ellerini çekti. Nursel Hanım'ın da boş kalan tuşlarda hamarat ve becerikli ellerini dolaştırdı. Parmakları piyanonun üzerinde telaşlı bir böceğin bacakları gibi dolaşıyordu. Elleri gibi vücuduna yakışmayan ince bir sesle bir şarkı söyledi dul kadın. Sevgi sadece seyretti. Hayır, Nursel Hanım gibi çalamazdı. Hayır, sesi güzel değildi. Dul kadın ona kaçma fırsatı vermedi. Parmaklar hep birlikte tekrar piyanonun üstüne konuldu. Her parmağın nasıl hareket edeceği, el kol bilek uyumunun nasıl sağlanacağı öğrenildi. Gelecek ders için tırnakların kesilmesi gerektiği bildirildi.